Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Emily Chang'ın 2018'de yayımlanan Brotopya kitabı. Silikon Vadisi'nin yenilikçilik, açıklık ve liyakat söylemiyle kadınların iş hayatındaki deneyimleri arasındaki sert çelişkiyi inceleyen araştırmacı gazetecilik çalışmasıdır. Bloomberg televizyonunda teknoloji muhabirliği yapan Chang, teknoloji şirketleri, girişim sermayesi fonları ve startup çevrelerinden tanıklıkları bir araya getirir. Kitabın odağında yalnızca bireysel kötü davranışlar yoktur. İşe alımdan terfiye, yatırım kararlarından iş dışı ilişki ağlarına kadar uzanan bir güç düzeni vardır. Chang, kadınların bilgisayar tarihindeki erken rolüne rağmen sektörün neden erkek egemen hale geldiğini sorgular. Ardından bro kültürünün, yani erkek dayanışmasını ve dışlayıcı sosyal normları merkezine alan ortamın nasıl kalıcılaştığını gösterir. Cinsel taciz iddiaları, ayrımcılık davaları ve kadın kurucuların finansmana erişimi bu incelemenin somut zeminini oluşturur. Brotopya, Silikon Vadisi'ni tek tip bir yer gibi sunmaktan çok. Büyük ekonomik ve kültürel etkisi olan bir sektörde eşitsizliğin hangi mekanizmalarla yeniden üretildiğini görünür kılmayı amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, liyakat miti, teknoloji sektöründeki eşitsizliği görünmez hale getirir. Brotopya'nın temel sorusu şudur: kendisini yeteneğin ve fikrin tek ölçüt olduğu bir alan olarak tanıtan Silikon Vadisi, neden kadınlar için bu kadar dar bir fırsat alanı yaratmıştır? Chang'a göre liyakat söylemi, eşitsizliği ortadan kaldıran tarafsız bir ilke olmaktan çok, mevcut sonuçları doğal ve hak edilmiş gibi gösterebilir. Bir şirket kadrosunun ya da yatırım portföyünün büyük ölçüde erkeklerden oluşması yalnızca en yeteneklilerin seçildiği iddiasıyla açıklanırsa, seçimin hangi ağlar, ölçütler ve önyargılarla yapıldığı sorusu arka plana itilir. Kitap, özellikle teknik yeterlilik fikrinin kültürel kalıplardan bağımsız olmadığını vurgular. Kendine güvenli konuşma, kesintisiz çalışma imkanı, belirli sosyal çevrelere ait olma ve erkek egemen toplantı kültüründe rahat davranma çoğu zaman yetenekle karıştırılabilir. Bu durum Türkiye'deki iş hayatında da tanıdık olan eşit kuralların her zaman eşit başlangıç koşulları yaratmadığı gerçeğiyle ilişkilendirilebilir. Chang'ın analizi, kadınların başarısız olduğu varsayımını tersine çevirir. Asıl mesele, kurumların kimi yetenekli saydığı, kimi riskli gördüğü ve kimin sesini daha baştan daha inandırıcı kabul ettiğidir. Böylece kitap, tekil önyargı örneklerinden daha geniş bir değerlendirmeye ulaşır. Liyakat ancak süreçler, şeffaf, ölçütler, denetlenebilir ve fırsata erişim daha eşit olduğunda anlamlı bir ilke olabilir. İkinci olarak, bilgisayar tarihinin erkek deha anlatısı, programmer idealini besledi. Chang, teknoloji sektöründeki kadın eksikliğini kadınların teknolojiye doğal olarak daha az ilgi duymasıyla açıklayan görüşlere karşı çıkar. Kitap, bilgisayar tarihinin ilk dönemlerinde kadınların programlama ve hesaplama işlerinde önemli yer tuttuğunu hatırlatır. Buna rağmen zamanla bilgisayar bilimi, yalnız çalışan, sosyal açıdan uyumsuz ama olağanüstü yetenekli erkek figürüyle özdeşleştirilmiştir. Bu köken hikayesi, sektörün kimi işe uygun gördüğünü etkileyen güçlü bir kültürel çerçeveye dönüşmüştür. Chang'ın ele aldığı programmer modeli ise bu eski figürün daha yeni bir versiyonudur. Teknik becerinin yanında genç, erkek, rekabetçi ve çoğu zaman erkek ağırlıklı sosyal ortamlarda rahat olmayı ideal çalışan özelliği haline getirir. Sorun, her erkek çalışanın bu profil uyduğu iddiası değildir. Sorun, profilin işe alma ve ekip kurma kararlarında görünmez bir standart gibi işlemesidir. Böyle bir standart, kadınları ve kalıba uymayan erkekleri daha ilk aşamada dışarıda bırakabilir. Kitap, ayrıca biyolojik farklılıklar ya da evrimsel psikoloji üzerinden yapılan kolaycı açıklamaların kurumların sorumluluğunu gizlediğini gösterir. İlgi ve başarı, eğitim deneyimi, rol modeller, güvenli çalışma ortamı ve değerlendirme biçimleriyle şekillenir. Bu nedenle Chang'ın tarihsel çerçevesi önemlidir. Bugünkü cinsiyet dağılımını değişmez bir sonuç değil, belirli anlatılarla ve kurumsal tercihlerle oluşmuş bir durum olarak ele almaya imkan verir. Üçüncü olarak, İşe alım, terfi ve girişim sermayesi kararları aynı dar ağları yeniden üretir. Brotopya, eşitsizliğin yalnızca açık ayrımcılıkla oluşmadığını, gündelik kurumsal kararların birikimiyle kalıcı hale geldiğini anlatır. İşe alım süreçlerinde referanslar, önceki şirket deneyimi ve kültüre uyum gibi ölçütler sık kullanılır. Ancak ekipler zaten birbirine benzeyen kişilerden oluşuyorsa, bu ölçütler mevcut çevrelerin yeniden seçilmesine yol açabilir. Chang, özellikle kültüre uyum ifadesinin belirsizliğine dikkat çeker. Bu ifade, işin gerektirdiği beceriden çok, karar vericilerin kendilerine yakın bulduğu adayları tercih etmenin aracı olabilir. Terfi aşamasında da görünür projelere erişim, toplantılarda söz hakkı ve yöneticilerin gayri resmi desteği belirleyici hale gelir. Kadınlar bu imkanlardan düzenli biçimde uzak kalırsa, sonradan ortaya çıkan deneyim farkı kişisel yetersizlik gibi okunabilir. Kitabın girişim sermayesi bölümünde bu mekanizma daha yoğun görünür. Yatırımcılar sıklıkla tanıdıkları kuruculara, benzer geçmişlere ve kapalı sosyal ağlardan gelen önerilere yönelir. Kadın girişimciler için mesele yalnızca sermaye bulmak değildir. Aynı zamanda fikirlerinin ciddiye alınması, doğru bağlantılara erişmeleri ve toplantılarda güvenilir görülmeleridir. Chang'ın amacı, her yatırım kararının bilinçli cinsiyetçilik taşıdığını ileri sürmek değildir. Daha çok, kararların az sayıda erkekten oluşan çevrelerde alınmasının sistematik sonuçlarını gösterir. Çözüm açısından da daha açık ilan süreçleri, yapılandırılmış değerlendirme, ücret ve terfi verilerinin izlenmesi, yatırım kararlarında farklı bakışların yer alması gibi kurumsal önlemlerin neden gerekli olduğunu düşündürür. Dördüncü olarak, tasiz ve dışlayıcı sosyal ortamlar kadınların sektörde kalmasını zorlaştırır, kitabın en çarpıcı yönlerinden biri. İş yerindeki kültürün yalnızca ofis içi görevlerden ibaret olmadığını göstermesidir. Silikon Vadisi'nde ilişki kurma, yatırım görüşmeleri ve kariyer fırsatları sık sık resmi çalışma alanlarının dışına taşabilir. Erkek egemen eğlence mekanları, kapalı partiler, içki odaklı buluşmalar ya da kadınları nesneleştiren sohbetler, bazı çalışanlar için erişim sağlayan bir ağ işlevi görürken, diğerleri için dışlanma ve risk anlamına gelir. Chang, bu ortamların kadınlara iki yanlış seçenek sunduğunu ortaya koyar. Ya bu normlara uyum sağlamak ve rahatsızlıklarını bastırmak, ya da önemli bağlantılardan ve fırsatlardan uzak kalmak. Cinsel taciz vakalarında ise güç dengesi daha da belirgindir. Şikayet mekanizmaları, şirketin itibarı, yönetici ilişkileri veya mağdurun kariyer kaygısı nedeniyle yeterince işlemeyebilir. Uber'de yaşanan olayları kamuoyuna taşıyan Susan Fowler'ın deneyimi bu tartışmanın en bilinen örneklerinden biridir. Chang'ın yaklaşımında taciz, münferit, birkaç kişinin davranışına indirgenmez. Kurumların şikayetleri nasıl ele aldığı, misillemeye karşı ne kadar koruma sağladığı ve liderlerin hangi davranışları tolere ettiği belirleyicidir. Bu bakış, kadınların sektörden ayrılmasını yalnızca kişisel tercih diye yorumlamayı da zorlaştırır. Güvenlik, saygı ve kariyer gelişimi arasında sürekli bir pazarlık yapmak zorunda kalan çalışan için ayrılmak. Çoğu zaman yapısal koşullara verilen anlaşılır bir karşılıktır. Son olarak, tanıklıklar ve kamuya açık davalar, soyut verileri güç ilişkileriyle birleştirir. Brotopya'yı benzer çeşitlilik kitaplarından ayıran önemli özellik, istatistikleri gazetecilik tanıklıklarıyla birlikte kullanmasıdır. Sayılar, kadınların teknik işlerdeki temsilinin, üst yönetimdeki yerinin ve girişim finansmanına erişiminin sınırlı kaldığını gösterir. Fakat Chang, bu eşitsizliğin gündelik hayatta nasıl yaşandığını anlamak için kadın çalışanların, girişimcilerin ve yöneticilerin anlatılarına başvurur. Ellen Pao'nun Kleiner Perkins'e karşı açtığı cinsiyet ayrımcılığı davası, sektördeki terfi, değerlendirme ve güç ağları tartışmasını geniş kitlelere taşıyan örneklerden biri olarak kitapta yer alır. Sheryl Sandberg, Susan Wojcicki ve Marissa Mayer gibi görünür kadın liderlerle yapılan görüşmeler de başarı hikayelerinin tek başına sistemin eşitliğini kanıtlamadığını düşündürür. Birkaç istisnai liderin varlığı, geniş çalışan kitlesinin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmaz. Öte yandan kişisel anlatıların sınırı da vardır. Her deneyim bütün sektörün eksiksiz temsili değildir ve Silikon Vadisi 2018'den bu yana değişimler geçirmiştir. Buna rağmen Chang'ın yöntemi, soyut kurumsal sorunları, insan ilişkileri ve somut kararlarla bağladığı için etkilidir, okur. Yatırımın neden verilip verilmediğini, bir şikayetin neden sonuçsuz kaldığını veya bir çalışanın neden ayrıldığını yalnızca oranlar üzerinden değil, güç sahibi kişilerin seçimleri üzerinden de değerlendirebilir. Kitabın kalıcı katkısı, kişisel hikayeleri sansasyon için değil, sistemin işleyişini görünür kılan kanıtlar olarak kullanmasıdır. Sonuç olarak, Brotopia. Teknoloji sektörünü uzaktan izleyen okurlar kadar bu alanda çalışan yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, insan kaynakları uzmanları ve öğrenciler için de değerli bir kitaptır. Kadınların teknolojiye katılımı konusunda yüzeysel açıklamalarla yetinmeyenler. Burada tarih, iş yeri kültürü, sermaye dağılımı ve kurumsal sorumluluk arasındaki bağı görebilir. Kitabın pratik faydası, eşitsizliği yalnızca kötü niyetli kişilerin sorunu saymaktan uzaklaştırmasıdır. Okur, işe alımda kültüre uyum ölçütünün, terhis süreçlerinde görünürlük avantajının ve yatırımda kişisel ağların nasıl sonuçlar doğurabileceğini daha dikkatli değerlendirebilir. Bu, kurumlar için daha şeffaf ölçütler, güvenilir şikayet yolları ve hesap verebilir liderlik ihtiyacını açıklaştırır. Entelektüel olarak ise Brotopia, teknolojiye dair ilerleme anlatısının eleştirel biçimde okunmasını sağlar. Yeni ürünler geliştirmek veya büyük ekonomik değer yaratmak, kendiliğinden adil bir çalışma düzeni kurmaz. Benzer iş dünyası kitaplarından farkı. Genel çeşitlilik ilkeleri sıralamak yerine Silikon Vadisi'nin kendine özgü güç merkezlerine, girişim sermayesi ağlarına ve sosyal ritüellerine yakından bakmasıdır. Jung'un gazetecilik yaklaşımı, verileri tanıklıklarla ve kamuya yansıyan vakalarla birleştirir. Bu nedenle kitap, sadece cinsiyet eşitliği üzerine bir yorum değil, teknoloji sektörünün kimin adına ve hangi koşullarda büyüdüğünü sorgulayan somut bir incelemedir. Yayınlandığı dönemden sonra bazı kurumlar değişmiş olsa da, kapalı ağların ve görünmez önyargıların etkisini anlamak bakımından güncelliğini korur. Destek olmak isterseniz Emily Chang kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.